Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Ceren Öney, kalan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet hocam, nihayet Aslan ve Tavşan hikayesini bu hafta bitireceğiz inşallah.
İnşallah.
Aslan'ın Tavşan'a cevap vermesi ve onunla gitmesi. Aslan dedi ki, Bismillah, haydi gel bakalım. Nerede o? Doğru söylüyorsan düş önüme. Onun da cezasını vereyim, onun gibi 100 tanesinin de. Fakat bu sözün yalansa vay haline. Tavşan kurduğu dolaba düşürmek için kılavuz gibi aslanın önüne düştü. Önceden belirlediği kuyuya doğru yola çıktılar. Aslana derin bir kuyu tuzak yapmıştı. Birlikte kuyuya doğru gittiler. İşte sana hilebaz, saman altından su yürüten bir tavşan. Su bir saman çöpünü ovaya götürür ama bir dağ nasıl sürükler? Ne garip bir durum. Onun hile ve tuzağı aslana kementti. Ne tuhaf. Tavşan ki bir aslanı avlıyor. Bir Musa...
Evet, burada duralım isterseniz.
Evet hocam.
Şimdi Sümeyra Hanım, burada dedik ki tavşan yani akıl, nefsi iyi biliyor. Nefsi tanıyor. Onun zaaflarını, eksiklerini, onu nasıl hareket ettireceğini, nasıl tahrik edeceğini, nasıl tuzağa düşüreceğini çok iyi biliyor. Ama nefis ise kendini de bilmiyor. Kendini de bilmiyor. Zaten bizim problemimiz bizim burada yatıyor. Kendini bilmemekten yatıyor. Kendini bilmediğiniz zaman Rabbinizi de bilmiyorsunuz. Kainatı da bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyi bilemiyorsunuz. O yüzden de nefse uyarak bir hayat sürmek birçok insanın ömrünün sonuna geldiğinde ahvah etmesine de sebep oluyor. Ömrünün boşa geçtiğine de sebep oluyor. Çünkü biz zamanla şunu duyuyoruz, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de zaten bu var. Diyor ki kıyamet günü soracağız. Yani biz ne kadar kaldınız dünyada? En akılları diyecek ki bir gün ya da daha az kaldık diyecekler. Bir kısmı işte 2-3 gün kaldık diyecekler. Çünkü nefis neyin ne olduğunu kavrayamaz ve anlayamaz. Neyin ne olduğunu kavramadan, anlamadan yaşadığı için de hayat onun için bir an, geçtikten sonra bir an gibidir. Geçerken uzunca bir zamandır belki asla bitmeyecek gibi gözükür. Asla sonu gelmeyecekmiş gibi gözükür ama iş bittikten sonra da bir anmış gibi gelir. Birçok insanın bir ağaç altında gölgelenmek, yola giderken 5 dakika dinlenmek olarak diye isimlendirdiği bir durum da söz konusudur. Neyse, netice itibariyle tavşan aslanı tahrik ediyor. Onun bir düşmanı olduğunu, ona verilen nimetlerin düşmanı tarafından el konulduğunu söyleyerek aslanı tahrik ediyor ve bunun üzerine aslan zaten düşünme, tefekkür etme, bu işin sonunu kavrama gibi nefsin böyle özellikleri olmadığı için kendi şeyiyle hareket ediyor ve bu tavşanın arkasına düşüp kuyuya doğru yol alıyor. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ki burada ya diyor bu tuhaf bir iştir. Yani samanı bir ne yapar? Su taşıyabilir. Yani suyun üstünde bir çöp gidebilir. Yani su saman üstündeki çöpü taşıyabilir. Ama bir suyun dağı nasıl taşıyabileceğini soruyor. Diyor ki hakikaten bir tuhaf bir şey.
Ne garip bir durum diyor.
Gerçekten de insan böyledir. Yani siz aklınızı kullanmazsanız, yaşınız başınız büyük bile olsa ufacık akıllı birisi gelir, sizi hareket ettirir, alır götürür, kuyuya düşürür. Yani o yüzden de bizim aklı başında davranmamız lazım. Aklı da yatsımamamız lazım. Özellikle bu bizim kendisini dine nispet eden insanların bir kısmı akla da gereğinden fazla olumsuz bir yük yüklüyorlar. Sanki akıl kötü bir şeymiş gibi. Halbuki akıl kötü bir şey değildir. Akıl çok da iyi bir şeydir. Çünkü nefsimizin ve bizim aslında duyu organlarımızın ilk bilgilerinin işlendiği ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair ilk kanaatlerin oluştuğu yerdir akıl. Çünkü akıl kelimesinin kelime anlamı da zaten yular demektir eski tabirle söyleyecek olsa. Hayvan bağıdır. Hani hayvanları götürürsünüz meraya. İşte meranın bir yerden sonra şahısların ekili alanı vardır. O ekili alana ne yapmaması lazım? Hayvanların gitmemesi lazım. Bunu da ne yaparsınız? Yularla bağlarsınız ve onu da bir yere kazığa çakarsınız. Hayvan ne yapar? O sınıra kadar gidebilir. Meranın içerisinde otlar ama ekili alana da ne yapamaz? Giremez. İşte akıl bu fonksiyonu gördüğü için bu ismi vermişlerdir. Çünkü akıl bilir ve kavrar ve insanın ne zaman hangi sınırı aştığında başının belaya gireceğini, hangi sınırı aştığında yanlış bir iş yapacağını kavrayan bir şeydir. O yüzden de aklı yatsımamak lazım. Hani yeri gelmişken şunu da söyleyivereyim. Yani biz desteğde bu sene şeyi tarif ettirirken din tarifleri var orada. Müslüman alimlerin din tarifi var. Bir de Batılı alimlerin din tarifleri var. Hristiyan alimlerin din tarifleri var. Bizimkiler dini tarif ederlerken akılla kavranan diye bir şey koyarlar, kayıt koyarlar oraya. İşte Allah tarafından vahyedilen ama akılla kavranan diye bir tarif koyarlar. Çünkü gerçekten de din akıl işidir aynı zamanda. Ama batılı alimlerin ya da batılı düşünürlerin söylediğine bakılacak olursa onlar da şöyle tarif ediyorlar. Din akıl ve mantık üstüdür. Hani onlar biliyorsunuz şey yapmazlar o kelime ve kavram olarak da dinin mutlaka bir delilin olması gerektiğini hiç düşünmezler. Doğma diye isimlendirirler. Bu böyledir, buna böyle inanacaksın. Ama İslam'da böyle değildir. İslam alimleri böyle bakmıyorlar. Hatta biz bir ara bir Hristiyan'a dedi ki gel bize Hristiyanlığı anlat. Geldi bize işte 20 derste yani 40 saatte Hristiyanlığı anlattı. Bir grup arkadaştık biz çünkü işte dergi çıkarıyorduk, yazı yazıyorduk. Anlattırdık kendimize Hristiyanlığı ve en son derste dedik ki İslam'la ilgili görüşünü de anla. Yani senin oradan bakınca İslam nedir? Bunu da bize anlat dediğimizde aklımızda kalan tek şey şu bizim. Bu arkadaş dedi ki yani İslam din değildir. Neden din değildir diye sorduk biz. Verdiği cevap çok ilginç. Diyor ki çünkü onda akıl var. Yani Kur'an-ı Kerim hep biliyorsunuz akletmez misiniz, aklınızı tabii kullanmaz akla mısınız? Vurgu akla vurgu yapar Kur'an-ı Kerim ama Hristiyanlıkta nedir bu akla? Çünkü ben onların dediğinden hareket ederek söylüyorum. Akıl ve mantık üstü olarak görür. Yani inanılacak bir şeydir. Onda mantık aranmaz, onda akıl aranmaz. Doğruluğu ya da yanlışlığı göz önünde bulundurulmaz. Sadece inanırsın olarak tarif edilir. Ama bizdeki böyle değildir. Yani İslam düşüncesinde, İslam inancında bu iş böyledir. Yani doğru ya da yanlışlığı hesaba katılmadan her şeye inanamazsınız siz. İnanmamalısınız. Çünkü hurafeler var, uydurmalar var. Bütün bunları temizlemek ve bütün bunların içerisinde doğrunun, gerçek doğrunun ve gerçek hakikatin ne olduğunu kavrayabilmek için akla ihtiyacımız var. Hatta zaman zaman aklı çok gelenden fazla yatsıyan arkadaşlara ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, yani İslam düşüncesinde ve İslam inancında aklı olmayan insanlara yani deli olan insanlara teklif bile götürülmez. Yani onlar inanmaya bile davet edilmez. Çünkü bilmezler inanmanın ne olduğunu. Çünkü akıl yok. Zaten aslında inanmak evet kalbi bir iştir. Fuat'la ilgili bir iştir. Oraya itirazımız yok ama akli bir tarafı vardır. Yani bu akli tarafını da yatsımamak lazım. Hani kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım. Burada tavşanın fonksiyonundan hareket ederek de aklın bizim için önemli bir şey olduğunu ve bizi aslında nefsi hareketlerden, nefsi duygularımızdan temizleyecek, koruyacak olan şeyin de akıl olduğunu bilmemiz lazım. Akıl İslam inancında ve İslam düşüncesinde önemli bir şeydir. Bunu da yatsımamak lazım. Mesela bizim birçok insanımız şunu söyleyebiliyorlar. Ya din işte akıl işi değildir. Ne işidir? Yani bazıları diyor ki vicdan işidir. Bazıları diyor ki vahiy işidir. Bazıları diyor ki işte kalp işidir. Evet doğru bu tarafları var. Ama aynı zamanda akıl işidir de yani biz mesela adam geliyor bize işte bir Hristiyanlık açısından baktığınızda teslis diye bir şey var. Hı hı. Yani biz ona inanabilir miyiz akıl ve mantığımız bakımından? Hem üç tane olacak hem bir tane olacak. Bunu aklın kabul etmesi mümkün değildir. Ama tevhid esası dediğiniz zaman, tevhidden bahsettiğiniz zaman bunu aklınız da kabul eder, kalbiniz de kabul eder, yani fuadınız da kabul eder, duyu organlarınız da kabul eder işin garip tarafı.
Bir de hocam aklı dar bir tanımda düşünmemek gerekiyor galiba değil mi? Hazreti Peygamber Hazreti Ali ya Ali sen diyor Allah'a akılla yakin elde edenlerden ol diyor.
Evet tabii yani, tabii.
Hazreti Peygamber bunu söylüyor. Kur'an çok çok atıfta bulunuyor. Akla evet. Vurgu yapıyor.
Kesinlikle. Bu yüzden de bizim İslam alimlerimizin hepsine baktığınız zaman mutlaka akla atıfta bulunur. Yani akla vurgu yapar. Çünkü akıl olmadığı zaman deliye dini teklif bile götürülmez. Yani inanmakla mükellef bile değildir. Çünkü bilmez yani inanmak. Bu anlamda baktığınızda evet tamamı akıl işi değildir. Aklın üstünde de bir şey vardır. Fuat dediğimiz kalbi bir tarafı da vardır. Eyvallah ona benim itirazım yok ama akli bir tarafı da vardır. Hani biz iki gözümüz var ama tek görürüz. Bu Mevlana Hazretleri'nin önemli bir benzetmesidir. Bizim iki gözümüz var ama nesneleri iki görmeyiz, tek görürüz.
Evet,
bu da böyle yani akıl ve kalp de böyledir. Yani hem aklımız da hem kalbimiz de aynı şeyi görürüz. Tek görürüz, tevhidi görürüz. Bu yüzden de onu yatsımamak lazım. Musa Aleyhisselam'ın evet, şeyiyle devam edelim.
Bir Musa Firavun'u askeriyle başındaki kalabalıkla Nil Nehri'nde öldürür. Bir sivrisinek yarım kanadıyla pervasızca başın beynini yarar. Düşman sözü dinleyenin hali budur. Hasetçinin dostu olanın uğradığı cezayı gör. Haman'ı dinleyen Firavun'un, şeytanı dinleyen Nemrut'un hali budur. Düşman her ne kadar dostça söylese de, ganimetten bahsetse de sen onu tuzak bil. Sana şeker verirse sen bunu zehir bil. Bir lütufta bulunursa onu kahır bil. Kaza gelince kabuktan başka bir şey göremezsin. Düşmanı dostlardan ayıramazsın. Böyle olunca yalvarmaya başla. Ağlayıp inlemeye, tesbihe ve oruca devam et. Rabbim sen gaybı bilirsin. Günahtan dolayı bizden intikam alma diye yalvar yakar. Ey aslanları yaratan, yaptığımız kusurlu işlerden ötürü onları üstümüze saldırtma. Güzel suya ateş şeklini, ateşe de su letafetini verme diye niyaz et. Ya Rabbi, sen insanı sarhoş edersen, yokluğa varlık sureti verir, onları var gibi gösterirsin. Sarhoşluk nedir? Taşı gevher, yünü yeşim taşı gösterecek derecede gözün bağlanmasıdır. Sarhoşluk nedir? Ilgın ağacını göze sandal ağacı gösterecek kadar idrakin zayıflamasıdır.
Evet, şimdi işte Mevlana Hazretleri burada aklın nefsi ne hale düşürdüğünü anlatmak bakımından iki misal veriyor. Bunlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam ile Firavun arasındaki münasebeti veriyor. Burada Musa Aleyhisselam aklı tabii ki temsil ediyor. Firavun ise nefsi temsil ediyor. Ve aslında çok güçlü kuvvetli olmasına rağmen, orduları olmasına rağmen ne yapıyor? Firavun askerleriyle birlikte Musa Aleyhisselam tarafından denizde de boğulduruluyor. Yani biz eğer sadece nefsimizle hareket edersek, sadece nefsimizle yapıp etmeler üzerinde davranırsak bu takdirde de ne olacaktır? Sonumuz hüsran olacaktır. Tıpkı Firavun'unki gibi. Çünkü Firavun ne yapıyor? Haman'ın peşinden gidiyor. Burada aslında yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Şimdi İslam Kur'an-ı Kerim'de üçlü bir ittifaktan bahseder. Firavun, Karun ve Haman. Aslında bunları çok iyi bilmemiz lazım. Bunların nasıl, neyi sembolize ettiklerini de iyi bilmemiz lazım. Firavun'u biliyorsunuz askeri güç ve devlet otoritesini ifade ediyor. Haman ise bilgiyi ifade ediyor. Yani o dönemin şeyin Firavun'un rahiplerinden. Buradaki rahip dediğimiz şeyi de biz bilgi olarak, bilgiyi elinde bulunduran güç olarak düşünelim. Alimler olarak düşünelim. Ve nihayet bir de Karun var. Karun da ekonomik gücü elinde bulunduran, para gücünü elinde bulunduran insanlar demektir. Onun da hikayesi anlatılıyor. Para gücünü elinde bulunduran Karun'un da Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatılır ve onun hazineleriyle birlikte yerin dibine göçtüğünden bahseder Kur'an-ı Kerim. Şimdi aslında kötülük bu üçü ortaya çıktığında, yani bu üçünün işbirliği ile hükümranlık kurar ve bu hükümranlığı uzun süre sürdürebilir. Yani Firavun, Karun ve Haman birlikte hareket ederler ve başka insanlara da zulmederler. Bunların aslında hem ittifakını bozmak, hem de bunları zulümlerini sona erdirmek akılla yapılacak bir şeyle mümkündür. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı da işte bundan ibarettir. Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Firavun'un karşısına çıkıyor ve onunla cedelleşiyor, onunla tartışıyor, onunla fikri münazaraya giriyor. Şimdi bazen insanlar, bizim Müslüman insanların bir kısmı dinde tartışmanın olmadığını falan söylerler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in önemli bir kısmının tartışmadan ibaret olduğunu görürüz. Kur'an-ı Kerim tartışıyor, Mekkeli müşriklerle tartışıyor. Mesela bir tane müşrik işte eline kemikleri toplamış, getiriyor Hazreti Peygamber'in önüne koyuyor, diyor ki bunlar nasıl dirilecek, bir anlat bakalım bize diyor. Ve Kur'an-ı Kerim onlara cevap veriyor, diyor, de ki diyor. İlk defa yaratan, ikinci defa yaratmaya daha muktedirdir. Hakikaten biz insani tecrübe olarak biliyoruz. Bir işi bir sefer yapmışsak ikincide daha kolay yaparız. Bakın çok kolay. Kur'an-ı Kerim'deki deki diye başlayan ayetlerin aslında büyük çoğunluğu karşıdaki insanlarla tartışmanın sonucunda olarak vahyedilmiş ayetlerdir. Yani karşınızda bir muarızınız var. Yani sizin anlattıklarınızı, sizin öğretinizi kabul etmiyor. Ve onlara bu itirazlarına, onların size sorduğu sorulara cevaptır Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim'i biraz da böyle bakmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim aslında inkarcıların sorularına, inkarcıların hücumlarına bir cevaptır aynı zamanda. Onu bir cevap olarak da okumak lazım. Öyle görmek lazım. Sadece işte indirilmiş, vahyedilmiş bir kitap olarak görmemek lazım. Çünkü iyi ile kötünün arasındaki mücadele insanlık yaratıldığından beri var olan bir mücadeledir. Çünkü insanda hem iyi taraf var hem de kötü taraf var. Bu mücadele kıyamete kadar da bitecek değildir. Bu sebeple bizim ne yapmamız lazım? Akılla nefsani arzuların mücadelesinde akıldan tarafa olmamız gerekiyor. Yani biz Musa'nın yanında olmamız lazım. Musa neden? Çünkü çok akıllı bir adamdır, zeki bir adamdır. Aynı zamanda Allah'ın peygamberidir. Zaten peygamberlere baktığımız zaman hani bizde peygamberlerin özellikleri sayılır. Onlardan bir tanesi de Hazreti Peygamberlerin akıllı olmasıdır. Bizim İslam düşüncesinde devlet başkanı bile aklını yitirdiği zaman başkanlıklar azledilir. Yani mutlaka akıllı olması lazım. Hıfz kabiliyetinin yani hafızasının güçlü olması lazım. Bir devlet başkanının hafızasını yitirdiğinde, kaybettiğinde, mesela Alzheimer olduğunda da devlet başkanı olarak sürdürülmez. Bu modern hukukta da aslında biraz böyle bir şeydir. Normal halk arasındaki ilişkilerde de bunu görüyoruz. Mesela bizim hukukumuzda da adam şey yapmışsa, iyi kötüyü ayıramaz bir yaşa gelmişse ne yaparlar? Hemen tedbir alırlar onun mirasını, mal varlığını dilediği gibi kullanmaması için. Çünkü akledemediği için, kavrayamadığı için bunu ne yapamaz? Arasındaki farkı ayıramadığı için yanlış yerlerde harcayabilir. Başka bir misal veriyor. Mevlana Hazretleri çok enteresan bir şey. Kur'an-ı Kerim'in yöntemini takip ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz Ankebut suresinden bahseder. Örümcekten bahseder ve Allah der ki, yani Allah dilediği misali verir. En küçük şeyden de misal verir. Örümcekten de misal verir. İşte Mevlana iyi bir Kur'an muhibbidir. İyi bir Kur'an sevdalısıdır. İyi bir Hazreti Peygamber sevdalısıdır. Onun peşinden gider. Madem ki o örümcekten misal verir ve sivrisinekten misal veriyor. Diyor ki sivrisinek bile bir Nemrud'u ne yapar? Perişan eder. Çünkü bir sivrisinek bile Allah'ın kendisine verdiği bir şeyle hareket eder, bilgiyle hareket eder, o bilgisiyle hareket eder. Ama sen bilgiyi hesaba katmadan, aklını hesaba katmadan rastgele davranırsan bir sivrisinek bile seni perişan eder. Çünkü hikayesi şöyledir. İbrahim Aleyhisselam dinini tebliğ etmek üzere, İslam'ı tebliğ etmek üzere ortaya çıktığında inkar ediyorlar kavmi biliyorsunuz. Ve kavminin o dönemdeki reisi de Nemrut'tur. Devlet başkanı da Nemrut'tur. Ve Nemrut'a kadar şikayet ettiklerinde Nemrut çağırıyor İbrahim Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de bunun hikayesi uzun uzadıya anlatılır. Çağırıyor, diyor ki bu sen kime tapıyorsun? Allah'a tapıyorum diyor o da. Peki bu Allah nerededir, ne iş yapar diye sorduğunda bu İbrahim Aleyhisselam diyor ki yani benim Rabbim ölüyü diriltir, diriyi de öldürür. Nemrut diyor ki ben de yaparım diyor. Yani ben de birinin yaşamasına müsaade ederim, birini öldürürüm diyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hakikaten karşılıklı olarak tartıştırıyor. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan doğurtturuyor. Hadi sen de battan doğurt da görelim diyor. Şimdi bir başka şey yine hani yeri gelmişken söylemekte fayda var. İbrahim Aleyhisselam belki daha önceki derslerimizde de söyledik. İbrahim Aleyhisselam babasıyla tartıştıktan sonra kendi iç dünyasında tartışıyor. Yalnız bir kenara çekildiğinde, yıldızları gördüğünde işte bu benim Rabbim diyor. Çünkü o toplum aynı zamanda yıldıza tapan bir toplum. Yani o toplumda aynı zamanda işte yıldıza, aya, güneşe tapan insanlar var. Aslında onlarla tartışıyor. Kendi iç dünyasında tartışıyormuş gibi anlatıyor ama aslında onlarla tartışıyor, babasıyla tartışıyor. Bu yüzden de bizim dini doğru anlamamız için kendi iç dünyamızda da tartışmamız lazım. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu karşılıklı olarak tartışmamız lazım. Böylece hareket etmemiz gerekiyor. Eğer tartışmadan her duyduğumuz şeyi doğru kabul edersek, ki onu bugün çok daha örneklerini görüyoruz, bizi ne yapıyorlar? Bu tavşanın yaptığı gibi götürüp kör bir kuyuya atabiliyorlar. O yüzden biz fiillerimizde ve davranışlarımızda her zaman, hele hele din söz konusu edildiğinde çok iyi irdelememiz lazım. Her insanın söylediğine itibar etmememiz lazım. Her bu Allah'tandır diyen sözüne itibar etmememiz lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim dikkat et, o aldatıcı sizi Allah ile kandırmasın diyor. Allah ile kandırılmak da çok kötü bir şeydir. Ve bu her zaman var olabilen, var ola gelen şeylerdir. Nemrut'un burnundan bir sinek giriyor ve o aslında içeriği tahriş ediyor. Bunun üzerine işte hikaye öyledir ki, bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaz bu kısmı ama halk arasında böyle anlatılır. Sonra kafasındaki bu ağrıya dayanamaz ve kafasına işte tokmakla vurdurtmaya başlar Nemrut. O şiddet, ağrı öyle şiddetlenir ki daha çok vurmasını ister, daha en sonunda da can verir gider. Misal olarak verdiği şey budur. Mevlana Hazretleri'nin İbrahim Aleyhisselam hikayesinden bu. Şimdi burada bir şey daha diyor. Düşman sözü dinleyenin hali budur. Yani bizim aslında aklımızı kullanmamız lazım. Kendi iç dünyamız için de bu böyle. Hani sadece dış dünya olarak okumayalım. İçimizde de bize düşmanlık eden arzularımız var. Aslında diyelim ki bu arzularımız, isteklerimiz normal şartlarda bize düşmanlık ediyorlar. Faydalı işler yapmıyorlar. Bize düşmanlık etmeyen, bize faydalı işler yapan şey nedir? Aklımız, bir de Fuat dediği Kur'an-ı Kerim'in, Mevlana'nın can dediği tarafımızdır. Yani ruhi yanımızdır. Bu tarafı ihmal etmememiz lazım. Haman, Firavun ve Karun hikayesini de böylece söylemiş olduk. Çünkü bir başka şey de şu, biz aslında toplumda zulmün olmasını istemiyorsak, zulmün oradan kalkmasını istiyorsak toplumsal hayatımız bakımından da insanların firavunlaşmasına, hamanlaşmasına ve karunlaşmasına da itiraz etmemiz lazım. Önce kendimiz itiraz etmemiz lazım. Biz yanımızdaki insanlara, çevremizde bulunan insanlara firavun gibi zorba olarak davranmamamız lazım. Herkesin tesir ettiği insanlar vardır. İşte o tesir edeceğimiz insanlara, münasebet içerisinde, ilişki içerisinde bulunduğumuz her insana peygamberler gibi adil davranmamız lazım. Onlara buyurgan bir yöntemle ya da onları kandıran, onları istismar eden bir davranış içerisinde olmamamız lazım. Yani firavun gibi davranmamamız lazım. Ya da Karun gibi bütün malı mülkü kendinde toplayıp diğer insanların fakir olmasına sebep olacak bir tarzda gitmememiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi de bu işte zenginlerin sadece kendilerinde malı mülkü toplamasından ve diğer insanlara yardım etmemesinden en çok şikayet eder Kur'an-ı Kerim. Hazreti Peygamber de Mekke'li müşriklerin, zenginlerinin bu bencilliklerine, bu tamahkarlıklarına itiraz eder. Çünkü onların bu bencillikleri, bu tamahkarlıkların toplumda zulmün ortaya çıkmasına, bazı insanların da iyice fakir kalmasına ve neredeyse kendi karınlarını doyuramaz hale gelmelerine sebep oluyor. Halbuki insan açısından baktığımız zaman, insanlık açısından baktığımız zaman şey şudur. İnsanlar da bizim hem cinsimizdir. Ben tek başıma kurtulmuş olmam yetmez. Diğer insanların da benim gibi kurtulmuş olması gerekiyor. Bu yüzden de biz tavşanın yolundan, Musa Aleyhisselam'ın yolundan, İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gitmemiz gerekiyor. Firavun'un, Nemrud'un ve Karun'un, Haman'ın yolundan gitmememiz lazım. Nefsimizin, heva ve hevesinin peşinde gitmememiz lazım. Çünkü bilmeliyiz ki bu heva ve hevesimiz bizi her defasında kötü bir yere götürüyor. Çünkü işte Mevlana Hazretleri bu hikayenin son kısmında diyor ki, düşmanın sana vermiş olduğu ikramları iyilik belleme diyor. Çünkü onlar senin için bir tuzaktır. Sana şeker verirse sen onun bir zehir olduğunu ya da içerisinde zehir taşıma ihtimali bulunduğunu da göz önünde bulundurmalısın. Çünkü gerçekten tatlı diye verildiği şeyler insanın aleyhine olabilir. Ve son kısmında da Mevlana Hazretleri diyor ki sarhoşluk nedir? Sarhoşluk neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edememektir. Bakın bilerek kötülük yapmayı İslam zaten kötülük olarak isimlendiriyor. Yatsıyor, hoşuna gitmiyor. Sarhoşluğu da yatsıyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmemek de kötü bir haldir. Bugün insanlığımızın temel problemlerinden birisi de işte budur. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemiyoruz. Bir şey sarhoş gibiyiz. O sarhoşluğu da burada diyor ki ılgın ağacını sandal zannetmektir. Halbuki ağaçtır o, henüz sandal olmamıştır. Veya burada taşı cevher zannetmektir diyor. Veya diyelim ki yünü yeşil taşı zannetmektir diyor. Dolayısıyla biz neyin ne olduğunu da bilmemiz lazım. Neyin ne olduğunu bildiğiniz takdirde sarhoş olmaktan kurtulabilirsiniz. Akıl bu yüzden gerekiyor. Akıl bu yüzden gerekiyor. Hani deliliği de kabul etmiyor değişimizin sebebi budur. Deliliği de İslam kabul etmiyor. Mutlaka aklımızı kullanmamız lazım. Aklı dinin içerisinde bir yere oturtmamız lazım. Salim bir yere oturtmamız lazım. Tabi buradaki akıldan kastettiğimiz şeyin de salim akıl olduğunu, ilk yaratılışta bize verilmiş akıl olduğunu, sonradan başka şeyler girdirilmiş akıl olmadığını da hemen söyleyiverelim. Orada da bir yanlış anlaşılmaya vesile olmayalım.
Peki hocam.
Neticede bu hikaye bitmiş oluyor böylece. Ve en sonunda akıl götürüyor bizim nefsimizi bir kuyuya düşürüyor. Aslında o da yine kötülük için değildir. Nefsin terbiye etmesi içindir. Mücadele etmesi içindir. İçindeki kötü arzuları ve istekleri oradan kaldırması için yapılmış bir şeydir.
Peki hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.